Sevgilime mektuplar, insanlığın haline doğru. 1. Sevgilim, bu mektubu sana yazacağıma iş bakanına yazmalıydım. Doğrusu da bu olurdu. Ama sevgilim, büyük yerlere hiç yazı yazmadım da nasıl yazıldığını bilemem diye korktum. Olur'a bir hata ederim ama sana neler neler yazmam, her şeyimi söylerim. Sonunda sersemci bir çocuk gibi olduğumu anlayıverdin. Niye böyleyim dersin. Sabahleyin evden çıkarken büyük adamlar gibi ciddi, tüccarlar gibi hesaplı, zeki olmayı kararlaştırıyor. Akşama doğru deli dolu, hesapsız, sersem bir halde evime dönüyorum. Yaratılış bu sevgilim. Bir türlü istediğin gibi adam olamayacağım. Sana şu aşağıda yazacaklarıma ciddi, hesaplı, zeki olmayı kararlaştırdığım sabahların birinde başlamıştım. O zamanlar gazetelerden birinde bana iş vermişlerdi. Gazete baş muhariri. Röportajlar yazın demişti. Fabrikaları, atölyeleri gezin. İşçilerle, işverenlerle konuşun. Bize onların halini anlatın. Hem bakın iş bakanlığı kuruldu. Devlete yardımımız dokunur. Bir bakanın göremediğini bir gazeteci görüverir. Sabahleyin erkenden uyandım. Çalışmaya gitmek ne güzel şey sevgilim. Oh, sokaklarda sabah havası ne serin, ne başka türlü. Sanki akşama kadar teneffüs ettiğimiz hava kirleniyor. Sen de bilirsin ya, sabahleyin erkenden üniversiteye giderken bu güzel havayı koklamışsındır. Bu yeninin güzelliği, başlayan şeyin tazeliği. O sabahki benim halim de öyleydi. İçimde seyahate çıkan insanların üzüntüsü, sevinci vardı. Kalbim daha çok çarpıyordu. Geceyi, pis geceyi atmıştım. Çayır gibi yeşil, diriydim. Deri ve kösele fabrikalarını gezmeye gidiyordum. Oralara kadar yayan yürüdüm. Yığın ayakların pek çok bulunduğu deri ve kösele fabrikalarına en yakın mahallelerden geçerken bazen bir buç, bazen yıkık bir çeşme, bir nar ağacı, bir minare, bir mescit insanı Osmanlı tarihine götürüyor. Sokaklar çok tenha da ondan. Bu saatte herkes işine varmış olacak. Yalnız bazı kahvelerin içinde emeklilerle işsizler pinekliyor. Yedi Kule önündeyim. İşte arkeoloji müzesi. Boğdurulan genç Osman, kement, zindan, ölüm kuyusu. Bırakalım şu iyi bilmediğimiz tarihi. Bırakılmıyor ki, önümüzde ardımızda o. Bir çeşmenin önündeyim, Bizans kuşatımının Müslüman ölülerine Fatiha. Adem, Şehit Hak, Muhasarayı, İstanbul, Cenab-ı Müteal. Cenk, gürültü, havan topu sesi, tekbir. Sur dışına vardım. Hepsinden, tarihin tehlikeli, yarı masal koynundan birdenbire bugünkü dünyaya çıkıverdim. Karşımda bir dünya ve insan melezi. Ne surlar gibi yıkık, ne genç Osman'ın başının koptuğu yer gibi karanlık, ne de kulelerin kurumuş, sopa gibi kalmış baldırlarının hayaleti gibi zehirleyici. İşte fabrikalar. Bacalarından ufka, zenginliğin, saadetin öttüğü, insan kudretinin, alın terinin, zekanın anıtları. Tarihin, insan kalbinin sıkışından birdenbire kurtuluverdim. İşte fabrikalar. İnsanoğlunu selamete götürecek, ölü deriyi canlandıracak, kurtlu deriyi papuç yapacak büyücüler. Ne güzel gözüküyorlar uzaktan. Dumanları, pencereleri, düdük sesleri, kaynaşan insanları, kömürü, isiyle. İnsan için çalışan, insanın kokusuna karışmış bir mayhoş koku burnuma doluyor. İnsanoğlu alışan hayvandır der Dostoyevski Ölüler Evi'nin hatıralarında. Kokuya, derde, pisle, felakete, rahata ne çabuk alışılır. 10 dakika sonra koku şiddetini artırdıkça burnumuzda kokuya karşı hassasiyet eksiliyor. Fabrikalara varmaya daha yolum var. Tek tük taşları kalmış bir mezarlıktayım. Yerde hayvan kemikleri, boynuz, yapağı, deri kırıntıları. Birkaç kadın kusup postekilerini güneşe sermiş, kurutuyorlar. Az ileride bir kirli yorganın üstüne bir adam oturmuş. Cigara tellendiriyor. Etrafında kirli bezlere benzeyen mendil büyüklüğünde bir şeyler dizili. O da bunları kurutuyor. Cigarasından cigaramı yakıyor, merhabalaşıyor. Bunlar nedir hemşerim diye soruyorum. Abi yarmadır bunlar beyim. Yarma diye buna mı derler bizim bildiğimiz? Sözümü kesiyor. Öylesine yarma da bulunur içimizde ama te biz böylesine yarma deriz. Gülüşerek susuyoruz. Adın ne hemşerim? Elmas. Güzel isim, kadın ismine benziyor. Güzel isim. İşte hiç bilemeyeceğimiz insanoğullarından biri. Adam yerine almadıklarımızdan biri. Aramızda harikulade kızlarıyla, şarkılarıyla, bembeyaz dişleri, şakrak halleriyle yaşayan bunlara biz kim bilir ne kadar kötü insanlar geliyoruz ki senelerdir içimize girmiyorlar. Şehrin dışını, kırları sevmişler de bizi, şehir halkını sevmemişler. Ne güzel kızlarını, ne uydurdukları menekşelerden biçilmiş şalvarlı şarkılarını, ne kemanlarını, ne de güzelliklerini gördük. Yalnız pis taraflarını, mecburen pis oldukları yerleri gördük. Şehir halkı biz böyleyiz sevgilim. Birbirimizi kötülemeye çalışırız. Sen daldın be hemşerim. Olur ara sıra bir elmas ha. Bay Elmas'ın kara patlak gözleri, kalın kaşları, yırtık kasketi, kıllı kulağı, kırçıl sakalı, kuru zayıf elleri, kısa boyu, fil dişi dişleri ne sevimli bir bütün. Görmeliydin bu adamı sevgilim, severdin, hoşlanırdın. Peki ne yaparsın bu yarmaları be hemşerim? Tef yapar satarım çoluk çocuğa. Takarım zilleri de kenar cihazlarına tef çizlerim. Hangi çocuk anasına buğz etmez ben geçince be paşam? Hele küçümencik mahalle kızları. Pek düşkündür teflerime bebeğim. Bununla mı geçinirsin elmasa? Abi karım da çalışır be. Maşa satar, gelberi satar, sac ayağı satar. İki oğlum da fabrikalardadır be. Benimkisi de değildir zor zanaat. Geçindirir adamı. Muhtaç olmam kimseye. Bay Elmas'ı müstakbel bir dünün ham maddesiyle yalnız bıraktım. Arkamda def, ut, dümbelek, zurna sesleri duyar gibi olarak neşe içinde yürüyorum. Şimdi öyle yerlere gireceğim ki oralarda insanoğlu, insanoğlu için ter döküyor. Hakkını arıyor. Keyfini sürüyor. Ellerinde, derisinde hala yaş sığır derisinin yapışkanlığı. Zırnağın, asidin, iç yağının, lağımın kokusu ile akşamüstü evine memnun dönüyor. Kokunun o vıcık vıcıklığın ne zararı var? Fabrikanın sabunu da suyu da boldur. Hele duş, hiç olmaz olur mu bu koskoca fabrikada? İnsan için çalışan insanı akşamüstü evine tertemiz döndürecek tesisat bir fabrikada bulunmaz olur mu? Kaç paralık şey? Büyük fabrikalardan birinin önünde durdum. Kocaman cümle kapısı açık. İçeride kamyonlar var. Kömür var, deri var. En çok da koku var. Bir kavaflar içi sık kokusunun daha cıvı. Kokunun mayhoşu, cıvığı, çürüyor olmaz ama olursa böyle olur işte. Efendim, fabrikanın sahibini görmek istiyorum. Ne yapacaksınız? Konuşacağım. Kendisi burada bulunmaz. Müdür bey var, onunla konuşun. Defterlerin, gözlüklü adamların, cetvel tahtalarının, hokkaların arasından geçip bir yere oturtuluyorum. Ön adım ötemde, öğle güneşinin içinde yanan elektriklerin, dönen kayışların, bir koyu karanlığın içinden modern insanın gürültüsü geliyor. Genç, yakışıklı, tertemiz giyimli bir adam önümde belirdi. Hangi gazeteden olduğumu sorup öğrendi. Sonra, efendim, ben Deniz, bugün İstanbul'a ineceğim. Bir randevu verelim. Başka bir gün teşrif edin, buluşalım. Size fabrikayı gezdireyim. Kösele vaziyetini, bugünkü fiyat vaziyetini izah edeyim. Ben daha çok işçinin halini görmek için geldim. Onlarla konuşmak niyetindeydim. Acaba şimdi mümkün değil mi? Herhalde daha gazeteci olamadım. Bu lakırdıyı söyler söylemez adam. Salı günü teşrif ederseniz çok iyi olur, deyiverdi. Gazeteci böyle mi yapar? Bir şey bulur söylerdi. Hani zeki olmayı ahdetmiştim. Sanki bir dakikacık bir ameliyle konuşmalıyım. Mesela Hasan'la desem. Hangi Hasan demeyeceklerdi ya. Hem deseler bile şu orta boylu, zayıfça, kara bıyıklı keleş Hasan desem muhakkak bir Hasan yanıma gelecekti. Hemşerisiyim de diyebilirdim. Daha başka bir yalan da uydurabilirdim. Büyük fabrikadan arkama baka baka çıktım. Doğru bir kahveye. Bir köpüklü kahve. Sonra kulağımda şu sözler. Angarya, Angarya, Angarya. En aşağı bir saatten fazla çalıştırır her gün insafına. Bir gün artık burama dayandı. Söylenecek oldum. Ertesi gün sana burada iş yok dedi. Derdimi dökmeye çalıştım, dinlemedi. Şikayet edeceğimi söyledim, güldü. Ben dedi, senin 100 liran için 1000 lira harcarım. Seni haksız çıkartırım. Başa çıkamazsın benimle. Şimdiden sonra seni dünyada işe almam. Geçmiş ola. 2. Kahveden çıktığım zaman sokak tenhaydı. Herkes işine gitmişti. Ben de fabrikalara doğru yürüdüm. Bir tanesinden içeriye girdim. İşveren imalathaneyi gezdiriyor. Görüyorsun ya sevgilim, bu sefer sözümü tuttum, zekamı kullandım. Ne dedim? Söylemem. İstemem kendimi sana met etmek. Öyle laf ettim ki adamcağız gezdirmeye mecbur kaldı. Ben neyim? Gördün ha, sana kullanmadığım zekamı adama kullandım. İşveren imalathaneyi gezdiriyor. Sağımda 4-5 tane lahit var. Başlarında adamlar. Bu lahitlerin içi kireç ve taş dolu. İçinde vıcık vıcık deriler. İşçilerin yalnız birinin ayağında çizme var. Ötekiler yalın ayak. Üstlerinde başlarında çuval gibi bir ceketten kıllı göğüsleri gözüküyor. Hepsi iç gömleksiz bir takım adamlar. Önlerinde bir deri önlük bile yok. Yırtık bir çuvalın yarısı pis sular içinde. İşverene, yemek verir misiniz işçilerinize? Diyorum. Veriyoruz. Fazla mesai yaparlar mı? Onları korumak için yaparız. Fazla mesai için ne ödersiniz? Gündeliğine saat başına isabet edeninin 1,5 mislini. Ya, amelelerle yalnız, yani siz olmadan görüşmeye müsaade eder misiniz? O neye, neye o? Bakalım onlar ne düşünüyor diye. Size söylemeyecek bir şikayetleri varsa diye. Peki ama çok rica ederim, isim yazmamak şartıyla. Müessesem pek yenidir efendim. İstemem, reklam istemem. Yazmayacağıma söz veriyorum. ama tutamayacağım sözümü ki. Yani Trianda Filesteri imalathanesi. Dolabın başındakilere yanaşıyorum. Size yemek veriyor mu? Hayır. Nasıl hayır? Vermiyor. Yemek yerine 30 kuruş para veriyor. Gündeliğiniz ne kadar? 330 kuruş. Sizin ayakkabılarınız yok mu? Usulen çizme vermesi lazım. Daha vermedi. Verir mi? Verse ayağımızda olurdu. Vermez. Kaç saat çalışırsınız? 8'den 5.30'a kadar. 1 saat öğle tatili. Fazla mesai yaptığınız olur mu? Olur. Mesela kaçtan kaça? 5.30'dan 9.30'a kadar. Bazen de 12'ye kadar. Ne verir size fazla mesai için? Ne verecek? Gündelimizin saat başına düşenini. Akmayan dolmuş, bir deri lağımını ayıklamakta olan genç bir adama doğru yürürken üstünden başından, çizmesinden iyi bir işçi olduğu belli bir adam yanıma geldi. Artık soracaklarımı bu genç adama da soramadım. Sorduklarımın hepsine bu yeni gelen çizmeli cevap verdi. İş kanunu ezberlemiş gibiydi. Hangi suale, hangi cevabın verileceğini biliyordu. Sevgilim, ayaklarını aldığın her yeni kundurayı giyerken sana yukarıdaki deri imalathanesinin reklam isteme işini hatırlamanı rica etsem. İmalathaneden dışarıya çıktım. Yürüyorum. Tenha sokaklarda lodos. Burnumda artık çoktan alıştığım koku. Birden gözüm açık bir kapıya ilişti. Şöyle içeriye baktım. Bir makinenin başında 7 adam vardı. 3'ü makinenin bir tarafında, ötekiler de karşı tarafında sıralanmış çalışıyorlardı. Bir kısmı deriyi bu makinenin bir tarafından sokuyor, öbür taraftakiler bu deriyi kirlerinden, yağlarından, fazlalıklarından temizlenmiş bir halde çıkarıyorlardı. O kadar işe dalmışlardı ki, bir müddet sessizce, onlar da farkında olmadan işçileri seyrettim. Bir tanesi hafif hafif çevreye mırıldanıyor. Birçok gencin dudağında gaz koydum fenerlere türküsü vardı. Beni gördüler, şöyle bir baktılar, konuştular. Buna yarma makinesi derlermiş. Birçok imalathanelerde iptidai bir şekilde satırlarla yapılan bu ameliyeyi buradaki makine çarçabuk yapıyordu. 7 kişi görülmemiş bir süratle makineyle hemhâng çalışıyorlardı. Temiz kıyafetli birisini işveren sanıp amelilerle görüşebilir miyim dedim. Siz kimsiniz? Gazeteciyim. Siz imalathanenin sahibi misiniz? Hayır, ben makinistim. Ne alırsınız siz? 200 lira maaş. Ya bunlar? Onlar yevmiye alır. Öğrenmek istediğiniz bir şey varsa şuna sorun. Ameli mümessilidir o. Zayıf, şen yüzlü birisine yanaşıyorum. Soracağım bir şeyler vardı, sordum. Ben ameli mümessiliyim ama işçiyim de. Şimdi size cevap vermeye dalarsam parmağımı kaptırırım. Anladın mı beyim? Soracağını sen şu karşıdakilere sor. Karşıdaki adamlardan birine soruyorum. Kaç yaşındasın hemşerim? 2 berrak göz yüzüme çocukça bakıyor. 15. Kaç saat çalışırsın? 8 saat. Fazla mesai yapar mısın? Yapmasam ne alt ederim? 6 yevmiye yerine haftada 10-20 yevmiye yapıyorum. Fabrika sahibi yemek veriyor mu? Güya veriyor. Birliğin yemeği. Adama yetmez ki, doyurmaz ki onunla. Ameli mümessilliği dayanamıyor. Bir kapıyı gösteriyor. Efendi diyor, asıl mümessiller içeride. Bir de orayı git gör. Açık kapıdan içeriye bir zehirli hava ve asit kokusu içine dalıyorum. Gözlerim yanıyor. Burada 2-3 adamın müthiş bir süratle bir lahtin içinde öküz derilerini çıplak el ve ayaklarla çıkarıp bir tarafa götürdüklerini görüyorum. Bunlar kireç kuyularından deri çıkarıyorlar. Çıplak el ve ayaklarla bir taraftan da konuşuyorlar. Mal sahibi ne çizme ne eldiven verir. Vermesi lazım. Bu kireçli su el ayağı çatır çatır yakar. Ama alıştık, ne yapalım. Haydi elimizi bir yana bırakalım. O artık nasırlandı. Ama ayaklarımız vermiyor çizme. Ne desen boş. Bugün, yarın, bugün, yarın. Burası kimin malı? Buhor Mevdederi Fabrikası. Onlar bu lakırdıyı bitirmeden 2 temiz giymiş adam arkamda bitiyor. Ne istiyorsunuz siz? Hiç. Gazeteciyim de, görmeye gelmiştim. Ameliyi iş zamanında meşgul etmek doğru mu? 2 dakikalarını çaldım, affedersiniz. Doğru değil ama. Kızarıma sevgilim, ben de Allah kuluyum. Çizmeleri var onların ama giymezler. Böyle çıplak çalışmak kolaylarına geliyor. 2 adama dönüyorum. Bakın diyorum. Ne diyor? Siz istemiyormuşsunuz. İnsan elini, insan ayağını çatır çatır yakan kireçli sulara basa basa işlerini hızla saldıran işçiler bir şey söylemiyorlar. Bir bana, bir işverene bakıyorlar. Birisinin vazifesi ateş tutmak olsa da ona maşa istemiyor. Eliyle ateşi tutmaktan zevk alıyor dese birisi ancak böyle bakılırdı adama. Şaşırdım kaldım. İnsanoğlunu bu kadar ahmakça aldatmak için insanın kendisi ne olmalıdır sevgilim? Aklına ne gelirse söyle. Ben gelirsem zararı yok. Sersem olmalı değil mi? Ne ben, ne yılın ayak. Dirseklerine kadar çıplak kollarıyla kireç, kan, asit içinde çalışan işçi, bu patron vekillerimi, oğullarım olduğunu kestiremediğim adamların bu korkunç yalanına inandık. Birbirimize bakışa kaldık. 1946.